Ayrım 21, Dönüş Yolu, Erich Maria Remarque, sayfa 215. 6. Bölüm, 1. Kısım. Babam Ernst seninle konuşmam gerekiyor diyor. Bunun arkasından ne çıkacağını kestirebilirim. Babam günlerden beri pek düşünceli bir yüzle dolaşıyor ve dokundurmalar yapıyor. Şimdiye kadar elinden kurtuldum çünkü evde pek az kalıyordum. Benim odaya geçiyoruz. Divana oturuyor ve tasalı tasalı önüne bakıyor. Yarının için bizleri düşünce aldı Ernst. Kitaplığa gidip bir kutu puro alıyor ve babama tutuyorum. Yüzü aydınlanıyor. Purolar iyi cins. Karl'dan almıştım. Karl da kayın yaprağı içmez. Babam öğretmenlik işini gerçekten bıraktın mı diye soruyor. Başımda doğruluyorum. Ne diye yaptım bunu? Omuz silkiyorum. Bunu ona nasıl açıklayabilirim? Bizler iki bambaşka insanız. Bu yüzden de şimdiye kadar çok iyi anlaştık. Çünkü birbirimizi hiç mi hiç anlamamıştık. Babam peki ne olacak şimdi diye sorusunda direniyor. Elbette bir şeyler olur diyorum. Hepsi bir. Ürkerek bakıyor ve iyi bir meslek, ilerlemek, hayatta bir mevki sahibi olmak diye başlıyor sayıp dökmeye. Onu duyguyla ve can sıkıntısıyla dinliyor ve divanda oturan bu adamın babam olarak bir zamanlar üzerimdeki büyük etkisini çok tuhaf buluyorum. Ama cephede geçen yıllarda hatta kışla da bile beni koruyamadı. Çünkü bir onbaşı bile orada babamdan daha kuvvetliydi. Her şeyin altından tek başına kalkmam gerekti ve babamın varlığıyla yokluğu arasında bir fark yoktu. Babamın sözleri bitince bir kadeh konyak ikram ediyorum ve bak baba diyerek yanına oturuyorum. Belki de haklısın ama ben toprak kovuklarda bir ekmek kabuğu ve sulu çorbayla günümü gün ettim. Top tüfek atılmaması bile mutlu olmama yetiyordu. Eski bir barakayı lüks sayıyordum ve dinlenme karargahındaki bir torba et mutluluktan uçmama yetip de artıyordu. Hayatta olduğum tüfeklerin de susmuş bulunduğu gerçeği yetiyor bana şimdilik. Anlamalısın bunu. Gereken bir lokma ekmekle bir parça içeceği herhalde bulur buluştururum. Bundan başka her şey için bütün ömrümce vaktim olacak. Babam evet diye yanıt veriyor ama böyle her gün sonu belli olmayan bir yaşayışla... Yerine göre diyorum, ileride tam 30 yıl her gün hep aynı sınıfa veya büroya gitmekle yaşamak değil derim. Hayretle, ben 20 yıldır ciltleme atölyesine gidiyorum ve hiçbir şey olmasam kendi başıma buyruk bir usta oldum. Baba, hiçbir şey olmak istemiyorum, sadece yaşamak istiyorum. Yüzünde hafif bir gurur dalgalanmasıyla, dürüstçe yaşadım diyor, zanaatkarlar odasına üye seçilmem boşuna değil. Bunu bu derece kolaylıkla ele geçirmene sevin diye yanıt veriyorum. Onu ama senin de bir şey olman gerekir diye sızlanıyor. Yatıştırmış olmak için şimdilik bir cephe arkadaşımın dükkanında çalışacağım diyorum. Kendisi önerdi. Gereksinimim olduğu kadarını orada kazanırım. Babam başını iki yana sallıyor. O güzelim memurluk işini bunun için mi bıraktın? Baba, başka şeyleri de bırakmam gerekmişti daha önce. Prosunu tasalı tasalı çekiyor. Hem emeklilik hakkın da vardı. Ah baba diyorum, biz askerden 60'ına kadar yaşayacak var mı? Kemiklerimize kadar öyle illetler işledi ki acısı sonradan çıkacak. Daha erken kuyruğu titreteceğimiz kesin. Ne kadar da istesem 60'ıma kadar yaşayacağımı gözümün önüne getiremiyorum. 20'sinde elen pek çok insan gördüm. Cigaramı düşünceli düşünceli tüttürüyor ve babamı süzüyorum. Ona karşı içimde hala bir evlat duygusu var. Hem sevimli bir ihtiyarcıkla. Görüşleri benim için hiçbir anlam taşımıyor artık. Cephede ne hal alacağını gayet iyi canlandırıyorum gözümün önünde. Onunla az buçuk ilgilenmek gerekecekti hep. Onbaşı da olamazdı hiçbir zaman. Öğleden sonra Ludwig'i görmeye gidiyorum. Bir yığın broşür ve kitap arasında oturuyor. Onunla konuşmak istediğim birçok şey var. Çünkü bana belki de doğru yolu gösterebileceğine dair bir duygu var içimde. Ama bugün o da tedirgin ve heyecanlı. Bir süre havadan sudan konuştuktan sonra benim şimdi doktora gitmem gerekiyor diyor. Kanlı basurun hala geçmedi mi diye soruyorum. Hayır, başka bir hastalık için. Şaşarak daha ne hastalığın var Ludwig diye soruyorum. Bir süre susuyor, dudakları titriyor, sonra ben de bilmiyorum diyor. Ben de geleyim mi seninle? Nasıl olsa hiçbir işim yok. Kasketini arıyor. Hadi gel sen de. Yolda bana arada bir gizlice bakıyor. Tuhaf bir bitkinliği ve sessizliği var. Ihlamurlu yola sapıyor. Küçük ve kasvetli ön bahçesine otlar bürümüş emayi tabelada Dr. Friedrich Lutz, deri, idrar yolu ve zührevi hastalıklar uzmanı diye okuyunca kala kalıyorum. Ludwig, bu da nesi? Solgun bir yüzle bakıyor bana. Henüz bir şey belli değil Ernst. Bir çıman çıkmıştı geçenlerde, şimdi aynı yerde bir tane daha. Rahatlayarak hepsi bu kadarsa diyorum. Bir zaman bende de kan çıbanı çıkarmıştım. Neler yemedik? Zili çalıyoruz. Beyazlar giymiş bir hemşire kapıyı açıyor. İkimiz de pek çekingeniz. Bekleme odasına kızara bozara giriyoruz. Bereket odada bizden başka kimse yok. Bir yığın Die Woche dergisi duruyor masanın üstünde, karıştırıyoruz. Epeyce eski tarihli dergiler. Brest-Litovsk barışından söz eden sayılar. Doktor odaya giriyor, gözleri parlıyor. Muayene odasının kapısı arkasından yarı açık kalıyor. Nikel borulardan ve deriden meydana getirilmiş bir sandalye görünüyor kapı arkasından. Bunaltacak kadar kullanışlı ve acı verici. Doktorların çoğunun hastalarına çocuk muamelesi yapmaktan hoşlanması pek garip. Dişçilerde bu hal meslek öğrenimine girmiştir çoktan. Şu karşımızdaki de böyle birine benziyor. Gözlüklü yılan "Neo Bay Breyer" diye şakalaşıyor. Önce hele bir yarenlik edelim de. Bir hayaleti andıran Ludwig "yoksa" diye başlarken sözü boğazına takılıp kalıyor. Doktor keyiflendirmek ister gibi, evet kan tahlili raporu geldi, müsbet. Şimdi hele bir saldıralım alçağın üzerine de. Ludwig müsbet diye kekeliyor. Demek ki doktor evet yanıtını veriyor. Küçük bir tedavi gerekiyor. Demek frengi var bende. Evet. Odayı bir baştan bir başa geçen bir mırıltı pencereye çarpıyor. Zaman durmuş gibi. Duvarların arasını dolduran hava yapış yapış. Dünya değişiverdi. Müthiş korku, müthiş bir gerçek oldu. Ludwig bir yanlışlık olamaz mı diye soruyor. Yeniden bir kan tahlili yaptırılamaz mı? Doktor başını iki yana sallıyor. Hemen tedaviye başlamak daha iyi. Hastalık ikinci devrede. Ludwig yutkunuyor. Geçer mi? Doktor canlanı veriyor. Yüzünü güvenle karışık bir neşe kaplıyor. Elbette. Şu tüpün içindekini önce bir 6 ay enjekte edelim. Sonra bir düşünürüz. Belki sonra hiçbir şey gerekmez. Frengi bugün tedavisi mümkün hastalıklardan. Frengi. Ne iğrenç kelime. İpince ve kapkara bir yılanı hatırlatıyor. Doktor cephede mi yakalandınız diye soruyor ve Ludwig başıyla doğruluyor. Ne diye hemen tedavi ettirmediniz? Ne olduğunu anlamamıştım. Daha önce bize böyle şeylerden bahseden olmamıştı hiç. Hem epeyce sonra çıkmıştı ve tehlikeliye benzemiyordu. Sonra da kendiliğinden kayboluverdi. Doktor başını iki yana sallıyor ve umursamayarak evet diyor. Madalyonun diğer tarafı da bu. Şu herifin kafasına bir sandalye çarpmayı çok isterdim. Toprak çukurların kanlı ve çamurlu berbat aleminden 3 gün için Brüksel'e akşam treniyle varan bir kimsenin halinden bu herif anlamaz ki. Kentte caddeler, fenerler, ışıklar, dükkanlar ve kadınlar vardır. Kentte gerçek otel odaları, içinde keyifle çıpıl çıpıl sularla oynayıp bedenin bütün kirinin akıtıldığı bembeyaz banyolar vardır. Kentte serinletilmiş sert şaraplar, hafif müzik ve teraslar vardır. Bütün bunların büyüsünden ne anlar o? Dehşet ve korku arasındaki bu daracık zamana, bulutların arasındaki ipince bir yarık gibi, iki ölüm arasında sıkışmış çılgınca bir yaşama çığlığı gibi, akşamın mavi sesleri dolar. Birkaç gün sonra parçalanmış kemiklerle bir tel örgüde sallanıp böğüre böğüre geberip gebermeyeceğini kim kestirebilir ki? Sert şaraptan son bir yudum daha, son bir soluk daha ve kayıp geçen renkler, rüyalar, kadınlar ve heyecanlandırıcı fısıltıların gerçek dışı dünyasına son bir bakışla. Bütün bunların baskısı altında kan bir kara çeşme olmakta. Berbat, öfkeyle dolu umutsuzluk yılları dağılıp tatlı ve şakrak anılar ve umutlar cümbüşü halini almaktadır. Bataryaları, el bombaları, alev fırlatıcıları, kanları ve tahripleriyle ölüm yarın yine çılgınca saldıracak. Ama bu kadifemsi ten bugün henüz burada, yaşamanın kendisi kadar mis gibi kokuyor ve sesleniyor, aklın alamayacağı kadar çekici. Ensede şaşırtıcı gölgeler ve yumuşak kollar, bir çıtırtı, bir şimşek, bir düşüş ve şiddetli bir boşanış. Gökyüzü yanıyor, bu fısıltılarda ve çekicilikte frenginin gizlenip pusuya yattığını, sürüne sürüne beklediğini böyle bir günde kim getirebilir akla? Hem bugünden başkasını düşünmek ve bilmek isteyen kim? Yarın belki de her şey geçip gitmiş olacak, sadece onları görmesini ve benimsemesini bizlere öğreten savaşa lanet olsun. Ludwig peki şimdi diye soruyor.
Elden geldiği kadar çabuk başlamalı.
Ludwig sakin sakin o halde hemen diyor ve doktorla birlikte muayene odasına geçiyor. Ben de bekleme odasında kalıp hafta dergilerinin birkaçını parçalıyorum. Geçit resimleri, zaferler ve savaş sarhoşu rahiplerin etkili sözleriyle dolu bu dergiler sinirime dokunuyor. Ludwig geri geliyor usulca, bir başka doktora da git diyorum. Bunun bir şeyden anlamadığı %100, hiçbir şey anladığı yok. Ludwig isteksiz bir hareket yapıyor. Hiç konuşmadan merdiveni iniyoruz. Aşağıda başını diğer tarafa çeviriverip, hoşça kal öyleyse diyor. Yüzüne bakıyorum. Parmaklığa dayanmış ve elleri müthiş bir sinirlilikle ceplerini kavramış. Korkuyla nen var diye soruyorum.
Ludwig hemen buradan gitmek istiyorum diyor.
Şaşırarak hiç değilse ver şu elini diyorum. Dudakları titreyerek
bana bundan böyle dokunmamalısın diyor.
Ürkek ve zayıf parmaklığa yaslanıyor. Bir zamanlar siperin kenarına yaslandığı haliyle duruyor. Yüzü hüzünlü ve gözleri önüne eğik. Ah Ludwig, Ludwigciğim, bize burada neler yapıyorlar. Ben sana dokunmayayım ha. Ah sersem, ah zavallı budala. Ben sana işte böyle dokunurum. 100 defa dokunurum sana. İçimden geldiği gibi boşanıyorum. Hatta bağıra bağıra ağlıyorum şimdi. Ve onu omuzlarından yakalayıp göğsüme bastırınca bütün bedeninin titrediğini hissediyorum. Ah Ludwig, bütün bunlar hep saçma, hem belki bende de vardır. Şu yukarıdaki gözlüklü yılan her şeyi yoluna koyacak zaten. Ve o bütün bedeniyle sarsılıyor, sarsılıyor ve ben onu sımsıkı tutuyorum.
İkinci kısım. Öğleden sonra kentte gösteriler yapılacağı bildirildi. Aylardan beri her yerde fiyat artışları ver ve yokluk savaştakinden daha şiddetlendi. Ücretler gereksinimleri karşılamaya yetmiyor. Hem para da olsa bir şeyler alınmıyor bu parayla. Ama likör salonları ve dans lokalleri birbiri ardına açılıyor. Kara borsacılık ve dolandırıcılık gittikçe artıyor. Grev yapan işçilerden 3'er 5'er kişilik gruplar sokaklardan geçiyor. Arada bir toplanmalar oluyor. Askerlerin kışlalarda toplandığı söyleniyor. Ama henüz görünürlerde bir şey yok. Yaşa ve kahrol sesleri duyuluyor. Bir sokağın köşesinde bir adam konuşuyor, sonra birdenbire büyük bir sessizlik oluyor. Soluk üniformalar giymiş bir alay insan ağır ağır geliyor. 4'er kişilik gruplar halinde yan yana yürüyorlar. Önlerinde büyük ve beyaz levhalar taşıyorlar. Vatanın borçluluğu nerede? Savaş sakatları açlık içinde. Levhaları taşıyanlar tek kollu, alay geliyor mu diye arkalarına bakıyorlar sık sık. En hızlı yürüyenler de onlar. Onların arkasında kısa kayışla bağlı köpekliler yürüyor. Hayvanların tasmasında kırmızı renkli kör işareti bağlı. Hayvanlar sahiplerinin yanı sıra dikkatli dikkatli yürüyorlar. Alay durunca da hemen direnip körleri durduruyorlar. Bazı yoldaki köpekler havlayarak, kuyruk sallayarak alaya saldırıp onlarla boğuşmak istiyor. Ama onlar başlarını başka tarafa çeviriyor, ötekilerin havlamaları ve solumalarıyla ilgilenmiyorlar. Gerçi kulakları hala dikkatle dikilmiş, gözler canlı ama artık koşmak ve sıçramak istemiyormuş gibi yürüyorlar. Burada bulunmalarının nedenini kavramış gibi bir halleri var. Bu köpekler de ötekilerin arasındaki fark, iyi yürekli hemşirelerle neşeli satıcı kızlar arasındaki fark kadar büyük. Öteki köpekler fazla direnmiyorlar ve birkaç dakika denedikten sonra acele acele uzaklaşıyorlar. Bir şeyden korkmuş gibi bir halleri var. Sadece tek bir köpek, iri bir kasap köpeği olduğu yerde kalıyor ve ön ayaklarını iki yana açıp havlıyor. alay önünden geçip uzaklaşıncaya kadar ağır ağır, derin derin, yakınarak avlıyor. Ne garip, bütün bu insanlar sonradan kör olmuşlar. Bundan dolayı da doğuştan körlerden farklı bir davranışları var. Bunların hareketleri sert olduğu kadar da ölçülü. Birçok karanlık yılın verdiği güvendilikten yoksun oldukları belli. Renklerin, gökyüzünün, dünyanın ve grubun anıları içlerinde yaşıyor hala. Gözleri hala görüyormuş gibi hareket ediyor, kendileriyle konuşanı görmek için yana çeviri veriyorlar başlarını. Bazılarının göz yerlerinde kara kapaklar ya da bezler var ama çoğunda böyle bir şey yok. Işığa, renklere böyle birazcık yakın olurlarmış gibi. Önlerine düşmüş başlarının arkasına akşamın solgun ışıkları vuruyor. Vitrinlerde ilk ışıklar yanmaya başlıyor. Ama onlar akşamın yumuşak ve hafif havasının alınlarında dolaştığının bile farkında değiller. Bir bulut gibi çevrelerini sarmış olan sonsuz karanlıkta o kaba saba çizmeleriyle ağır ağır ilerliyorlar. Dayanıklı ve üzgün düşünceleri onlar için ekmek, geçim ve hayat anlamına gelen hem de bunlara yetmeyen cılız sayılara takılıyor ikide bir. Beyinlerinin sönmüş kıvrımlarında açlık ve yokluk tembel tembel kımıldanıyor. Perişanlıkla karışık bir gizli korku içinde bütün bunların yakınlığını hissediyorlar da bir türlü göremiyorlar onları. Onlara karşı ellerinden bir şey gelmiyor ve henüz görebilenler görsün diyen sessiz bir yalvarışla karanlıktan aydınlığa çıkarıyorlar. Körlerin peşi sıra tek gözlüler, başlarından yaralanmış olanlar, yüzleri yaralar içinde olanlar geliyor. Çarpılmış ve şişmiş ağızlar, burunsuz ve çenesiz başlar, bir zamanlar ağız ve burnun olduğu yerde koca koca kırmızı kırmızı yaralardan başka bir şey bulunmayan yüzler. Ama bu harabeye dönmüş yüzlerin üst kısmında sessiz, soran ve kederli bakışlar var. Onların peşi sıra bacakları kesilmişler geliyor. Birçoğu yapma uzuvlar taktırmış bile, yürürken biraz çarpılıyorlar ve kaldırımda şangır şungur ediyorlar. Bütün bedenleri demirden ve menteşeden yapılmış gibi bir hal var bu insanlarda. Daha sonra da tikliler geliyor. Elleri, başları, giysileri, bedenleri titriyor. Eskiden beri hep böyleymiş gibiler. Buna karşı hiçbir şey gelmiyor ellerinden. İstekleri sönmüş, kasları ve sinirleri beyinlerine karşı ayaklanmış, gözleri sönükleşmiş ve canlılığını yitirmiş. Tek gözlüler ve tek kollular üstü tenteli küçük sepet arabalarına bindirilmiş ağır yaralıları itiyorlar. Ortalarında da marangozların tabut ya da karyola taşımak için kullandıkları türden düz bir el arabası çekiyorlar. El arabasında yalnız gövdesi kalmış bir insan oturuyor, bacakları yok. Güçlü kuvvetli bir erkeğin üst kısmı sadece. Kuvvetli bir ensesi, geniş ve mert bir yüzü ve gür bir bıyığı var. Belki de hammallık yapardı. Yanında bir levha duruyor. Kendisinin yazmış olduğunu akla getiren çarpık harflerle "Arkadaş, ben de yürümek isterim" diye yazılı. Adam ciddi bir yüzle oturuyor ve arada bir kollarına abanıp arabada biraz yer değiştiriyor. Alay caddelerde ağır ağır ilerliyor. Geçtiği her yer sessizleşiyor. Hakenstrasse köşesinde uzun uzun beklemeleri gerekiyor. Yeni ve büyük bir dans lokali yapıldığı için kum yığınları, çimento arabaları ve iskelelerle yol tıkanmış. Giriş yerindeki iskelelerin arasından kırmızı ışıklı bir Asteria yazısı şimdiden parlıyor. Yeni bir salonun adı. Yalnız bir gövde kalmış sakatın taşındığı araba tam da bu ışığın altında duruyor ve bir iki kalas yoldan kaldırılıncaya kadar bekliyor. Tabelanın koyu kırmızısı adamın üstüne vuruyor ve yüzünü renklendiriyor. Yüz müthiş bir acıyla kıvranıyormuş da korkunç bir çığlık atmak istiyormuş gibi. Ama alay sonra yine hareket ediyor ve yüz yine hamalın solgun yüzü oluyor. Bir arkadaşı dudaklarının arasına bir sigara sıkıştırınca soluk akşam ışığında minnettarlıkla gülümsüyor. Gruplar caddelerden sessizce geçip gidiyorlar. Ne haykırıyorlar ne de öfkeleniyorlar. Kararlı bir halleri var. Davacıdan çok şikayetçiye benziyorlar. Ateş etmek için artık ellerinden gelmeyenlerin bundan böyle fazla bir yardım bekleyemeyeceğini biliyorlar. Belediyeye gidip orada bir süre duracaklar, rastgele bir sekreter gelip onlara bir şeyler söyleyecek, sonra dağılıp o daptaracık evlerine, soluk yüzlü çocuklarına, korkunç yoksulluklarına dönecekler. Herhangi bir umuda kapılmadan dönecekler. Başkalarının hazırladığı alın yazısının yargılıları olarak dönecekler.
21. ayrımın sonu. Sayfa 225.